Dünden yarına Türkiye.
Merhaba değerli dinleyiciler. Program ekibi adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben Deniz Murat Yılmaz. Programımızda Türkiye demokrasi tarihini, bilhassa son dönemi itibariyle darbeleri esas alarak değerlendiriyoruz. 27 Mayıs darbesi sürecine gelmiştik. Onun öncesinde çok partili hayata dönüş, 14 Mayıs 1950'de iktidarın serbest seçimle belirlenmesi ve iktidarın bu seçimin neticesinde herhangi bir şiddet olayına mahal vermeden barışçı bir şekilde devredilmesini ele almış. Sonra Demokrat Parti yıllarını konuşmuş ve nihayet 27 Mayıs sürecini ele almıştık. Geçen hafta Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kongre baskını etrafındaki gelişmeler çerçevesinde bir takım değerlendirmeler yapmıştık. Bu hafta da bu değerlendirmemize devam edelim. Halihazırda Amerika Birleşik Devletleri'nde kongre baskını etrafındaki tartışmalar devam ediyor. Malum yeni Amerika Birleşik Devletleri başkanı, seçilmiş başkanı Joe Biden 20'sinde iktidarı devralacak. Ancak eski başkana ilişkin Demokrat Partililerin ve Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin çağrısıyla bir azil süreci başlatıldı. Bu azil süreci şu bakımdan önemli. Bu azil süreçlerinde evvela Temsilciler Meclisi'nden adeta bir savcılık iddianamesi gibi bir şey hazırlanıyor. Bu Temsilciler Meclisi tarafından onaylanırsa değerlendirme veya mahkeme safhası, yargılama safhası Senato'da gerçekleşiyor. Yani Temsilciler Meclisi'nin onayı iddianamenin onaylanmasına benzetilebilir ve Temsilciler Meclisi de bir tür savcılık olarak değerlendirilebilir. Ama mahkemenin bunu Senato'nun kabul edip etmeyeceği önümüzdeki günlerin konusu. Amerika Birleşik Devletleri bu konuyu tartışıyor. Diğer taraftan Amerika Birleşik Devletleri'nde bu Senato baskınında yaşanan şiddet olayları ve hukuk ihlalleri soruşturuluyor. Buna ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklamalar var. 200'e yakın. Gözaltılar, ifadeler, soruşturmalar devam ediyor. Bu arada kimlerin katıldığına ilişkin ihbarlar devam ediyor. Üçüncü olarak da bu kongre protestosuna davette bulunan Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın sosyal medyadaki varlığını sona erdirecek sosyal medya firmaları, şirketleri tarafından alınan kararlar var. Bu kararlar da ayrı bir tartışma konusu. Sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde değil, dünyada da ayrı bir tartışma konusu. İşte Fransa'da, Almanya'dan resmi otoriteler de bu konuda değerlendirme yapıyor. Bunun dışında medyada dünyanın her yerinde bunu tartışıyor. Nitekim bu sosyal medya kuruluşlarının kuruluş veya şirketlerinin diyelim, kuruluş deyince sanki resmi ayrı bir hüviyeti varmış gibi oluyor. Halbuki bunlar netice itibariyle firmalar, şirketler. Bu şirketlerin yöneticileri de izahlarda, açıklamalarda bulunmak ihtiyacını hissettiler. Bu tartışmada yürüyor. Yani neticede önemli bir konu. Böyle şirketlerin Amerika Birleşik Devletleri gibi güçlü bir, altını çizelim, 4 yıl önce seçilmiş bir siyasi otoritenin bu mecralardaki varlığını sona erdirmesi, ifade hürriyeti probleminin yanı sıra işte bunun hukukla ilişkisi, bunun güçle ilişkisi bakımından ciddi problemlere işaret ediyor. Daha önceden de aslında bu şirketlerin, bu mecraların varlığı hukukla, devletle ilişkili olarak tartışılıyordu. Bugün itibariyle Trump'a yönelik bu uygulamalarla bu tartışma çok daha geniş bir zemine taşınmış durumda. Yani mesele artık Trump'la olmanın ötesine geçmiş bir durumda. Bakalım bu tartışmalar nereye gidecek. Tabii medyaya sık sık Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu meclis önünden, içinden fotoğraflar, bir takım kamera kayıtları, video kayıtları geliyor. Bunların bu haliyle takdimi de gerçekten yeni tartışmaları tetikliyor. Çünkü bu protesto olayı ve protesto olayını takiben Temsilciler Meclisi'ne zorla girilmesi, bu arada yaşanan hem arbededen hem de karşılıklı güç kullanma sırasında yaşanan şiddetten kaynaklanan 5 ölü var. Birisi polis, 4'ü sivil kişiler olduğu söylendi. Ama o polis ve kameraların önünde ölen eski Hava Kuvvetleri mensubunun dışında ölen kişilerin nasıl öldüğüne ilişkin hala hazırda bir açıklama da yok. Bunun altını çizmek lazım. Bu çerçevede problemin yeniden yaşanmasını engellemek ve 20 Ocak'taki devir teslim veya yeni seçilmiş başkanın Biden'ın iktidara geliş sürecini bu tür yeni olaylardan koruyabilmek için ulusal muhafızların Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bir tür askeri yapı meclisin önünde içinde tam teçhizatlı olarak var olması, bunların işte medyaya servis edilmesi başka bir takım tartışmaları da gündeme getiriyor. Çünkü yani bu görüntüler gerçekten enteresan. Hani o ulusal muhafızların dışarıda olması belli ölçüde anlaşılabilir ama koridorlarda senatörlerin, işte temsilci meclisi üyelerinin gelip giderken, koridorlarda giderken yanında, yöresinde, etrafta yatan ulusal muhafızların arasından geçmesi çok enteresan. Yani ulusal muhafızların orada bir kalacak yer bulamamış gibi meclisin içerisinde yatmaları, hem bu salgın dönemi bakımından da hem de ayrıca meclisin içinden bu tür görüntüler verilmesi bakımından da gerçekten şaşırtıcı. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin bu süreci yönetmekte, bu süreç çerçevesinde ortaya çıkan tabloyu dünyaya aktarırken bunun ne gibi karşılıkları, ne gibi tedarikleri olacağını düşünmedikleri anlaşılıyor. Bu bakımdan da Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı Trump eleştiriliyor ama Trump'la beraber bu Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin, efendim yeni seçilen başkanın, Demokrat o çoğunluğun meclisteki bu konulardaki özensizliği de dikkat çekici. Çünkü bu hani meclisin içerisinde bu tür fotoğraflar meydana getirmeden bu tedbirlerin alınması mümkün. 15-20 bin ulusal muhafızdan bahsediliyor. Bunların meclis içinde olmasının gerekmediği aşikar. Yani meclisin içerisinde meclis polisi bu korumayı yaparken ulusal muhafızlar çevre korumasını gerçekleştirebilirler. Bunun fotoğrafları vererek gerçekten işte dediğim gibi meclis başkanı, yeni seçilen başkan Biden ve demokratlar nasıl bir mesaj vermek istiyorlar, bunu anlamak mümkün değil. Belki hani Trump'ın meydana getirdiği problemin derinliğini ortaya koymaya çalışıyorlar ama bunu yaparken meclisle beraber Amerika Birleşik Devletleri'nin itibarının dünyada sarsıldığını ve aynı zamanda problemin daha kalıcılık arz edecek bir istikamette ilerlediğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla problem ortaya çıkarken belki Trump ve taraftarlarının rolüne işaret edilebilirdi ama problem ortaya çıktıktan sonra bu problemi ele alma tarzları itibariyle meclis başkanının, demokrat çoğunluğun ve yeni başkanın davranışları da artık tartışma konusu oluyor. Bütün bunlar da ortaya iyi bir Amerikan demokrasi fotoğrafları ortaya koymuyor ne yazık ki. Bunlar tabii dışarıdan hani Amerika'nın eleştirilmesi bakımından belki anlaşılabilir ama neticede demokrasinin dünyadaki gelişimi bakımından da olumsuz bir takım rüzgarlara kapı aralayabilecek bir problem işaret ediyor. Yani burada sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin demokrasisi, Amerika Birleşik Devletleri'nin dış politikası değil, belki bu olumsuz rüzgarın etkisiyle dünyadaki demokrasi değerleri, demokrasi kurumlarına, uygulamalarına, çeşitli ülkelerdeki zarar verecek bir eğilimin artık hepimizin gözünün önünde şekillendiğini, fotoğraflarla işte bu ulusal muhafızlar fotoğraflarıyla netleştiğini görüyoruz. Bu fevkalade önemli. Tabii insanın aklına ister istemez bu Kongre baskını ve sonrasında yaşananlar çerçevesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde ortaya konulan tepki ile mesela Türkiye'de 15 Temmuz darbe teşebbüsü ve sonrasında yaşananların arasında bir mukayese geliyor. 15 Temmuz darbe teşebbüsü karşısında yani bir mukayese edersek Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan çok ötesinde bir tehlikeyle karşı karşıya kaldı Türkiye. Çünkü oraya gelen insanlar silahlı veya işte ordunun içinden, polisin içinden, yargıyla irtibatları olan bir paralel devlet yapısının örgütlü saldırısı, darbe teşebbüsü değildi. Halbuki 15 Temmuz'da tam bu yaşandı ve işte silahlı helikopterlerle, F-16 uçaklarıyla, tanklarla, zırhlı araçlarla seçilmiş hükümet ve onun talimatlarını dinleyerek kamu düzenini, demokratik hukuk devletini koruyabilecek aktörlere saldırı gerçekleştirildi. O saldırıyı takiben de demokrasiye, hukuk devletine sahip çıkan sivil halka saldırılar gerçekleşmeye başladı. Yani hatırlayalım işte Ankara Emniyeti'ni zırhlı araçların yanı sıra uçaklar bombaladılar. Keza Gölbaşı'nda özel harekat polislerinin karargahı ki bu 15 Temmuz kalkışmasına karşı harekete geçmek üzere hazırlanan özel harekat polislerinin karargahı bombalandı. Onun dışında işte külliyede Cumhurbaşkanlığı'nın oradaki cami bombalandı ve o jandarma binasından bu bölge ateş altına alındı. Külliye ve etrafındaki sivil vatandaşlar. Bunun dışında parlamento, Türkiye Büyük Millet Meclisi saldırıya uğradı. Hem helikopter saldırısı hem işte uçak saldırısı. Milletvekilleri meclisi açtılar. Bu saldırılar karşısında sığınaklara indiler ama meclisi terk etmediler. Keza darbe teşebbüsünü gerçekleştiren birçok yerde sivil halk bu binaları sararak bu askeri araçları engellemeye ve darbe teşebbüsünü sona erdirmeye çalıştı. Onlara yönelik de çok ağır bir şiddet kullanıldı. Yani sivil, silahsız vatandaşlara ağır silahlarla, uçaklarla, helikopterlerle, tanklarla, zırhlı araçlarla saldırıldı. Şimdi bunu niçin mukayese ediyoruz? Çünkü 15 Temmuz'dan sonra Türkiye bu mücadeleyi yürütürken 15 Temmuz gecesi darbe teşebbüsünü savuşturduktan sonra bizim demokrasi değerleri etrafında işte Batı ittifakında bir araya geldiğimiz, NATO'da, Avrupa Birliği'nde bir araya geldiğimiz bazı ülkeler ki içlerinde Amerika Birleşik Devletleri de var maalesef, Türkiye'nin bu mücadelesine destek vermek bir yana uzunca bir süre sessiz kaldılar. Hatta o gece itibariyle meclise seçilmiş siyasi otoriteye baş kaldıran, sivil halka saldıran silahlı darbe güçlerine taraf diye hitap ederek tarafları itidale çağıran açıklamalarda bulundu. Hem büyükelçilikler veya dışişleri bakanlıklarından ki o da uzun süre bu açıklamalar bile yapılmadı. Bunu takiben bu darbe teşebbüsünü yürüten örgüte karşı, bu darbe teşebbüsünde bulunan kişilere karşı yürütülen soruşturmalar başlayınca da tuttular, açıklama yaptılar. İşte darbe teşebbüsünü kınamadan, seçilmiş siyasi otorite ve milletin tercih hakkına atıfta bulunmadan darbe teşebbüsünü yapanların haklarından, hukuklarından bahsetmeye başladılar. Bu yargılamaların adil olması gerektiğini söylemeye başladılar. Henüz daha yargılamalar başlamamışken, kovuşturma, soruşturma aşamasındayken, bunlar tabiatıyla Türkiye'de halihazırda Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kongre baskınını takip eden ve 15 Temmuz'u yaşamış gazetecilerin, yazarların, siyasetçilerin, sıradan insanların aklından geçen mukayeseler. İnsanlar ister istemez bu mukayeseleri yürütüyor. Tabii insan merak da ediyor. Acaba onlarda da böyle bir mukayese yürütüp Türkiye'nin o günlerde yaşadığı problemleri anlayan, dolayısıyla Türkiye'ye yönelik bu haksız, ağır eleştirilerin anlamsızlığını, hatasını kabul eden gazeteciler, yazarlar, siyasetçiler çıkacak mı acaba? Düşünce kuruluşları çıkacak mı acaba? Yani işte televizyonlarda bu istikamette yayınlar yapılacak mı acaba? Gazeteler bunu dile getirecek mi acaba? Siyasetçiler bir öz eleştiri yapacak mı acaba? İnsan ister istemez bunları merak ediyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde 5 kişinin öldüğü kongre baskınıyla yaşanan gerilim, ortaya çıkan reaksiyonlar ve bu meseleye verilen ehemmiyet esas alınırsa Türkiye'nin onlara nispetle ne büyük bir bela içerisinde kaldığını, ne büyük bir problemle karşı karşıya kaldığını, ne büyük bir kayıpla karşı karşıya kaldığını, 250'nin üzerinde şehit, binlerce yaralanmış, uzuvlarını kaybetmiş, üzerinden tankların geçtiği veya işte ağır silahlarla yaralandıkları için uzuvlarını kaybetmiş insanlar olduğunu hatırlarsak, bu gerçekten fevkalade insanları düşünmeye sevk eden, mukayeseye sevk eden bir yön. İnşallah Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu kriz dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere Batı'da Türkiye ile beraber işte demokrasi etrafında bir ittifak yürütmüş olan ülkeler ve demokrasi konusunda iddialı olan ülkeler yeni bir bakış açısıyla 15 Temmuz darbe teşebbüsü başta olmak üzere Türkiye'ye yönelik terör faaliyetlerinde bulunan örgütlere, yapılara farklı bir bakış açısıyla bakarlar ve bu sayede de kazanan Batı ile Türkiye'nin ittifak noktalarından biri olan bu demokrasi değerleri olur, demokrasi kurumları olur ve böylece Türkiye ile Batı arasındaki 15 Temmuz'dan sonra yaşanan problemlerin tamiri ve ilişkilerin tahkim edilmesi açısından yeni bir gelişme olur. Bu bakımdan bu meselenin varlığı, tartışılması önem kazanıyor. Dediğimiz gibi Türkiye'de yaşayanlar ister istemez bu mukayeseleri yaptılar. Bunu tabii bu hadisenin sıcaklığı içinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki medya, siyasetçiler, düşünce kuruluşları fark etmemiş olabilir ama bu saatten itibaren artık hele bu devir teslim olduktan sonra bu mukayeselerin yapılmasını bekliyoruz. Doğrusu Türkiye'deki insanlar bu çerçeve içerisinde bir mukayese yapılmasını ve Türkiye'nin yaşadıklarının ve aynı zamanda tabii şunu da söylemek lazım, bu darbe teşebbüsüne direnen milletimizin bu demokratik medeni vasfının da takdir edilmesini haliyle bekliyoruz. Dünyada hiçbir ülkenin bu tür meşru organlarının sokak hareketleriyle, şiddetle yıkılmasının, ele geçirilmesinin, zarar görmesinin kimseye bir faydası yok. Bütün dünyanın ama özellikle Batı'nın bu manada, bu konuda temel prensiplere vurgu yapacak bir noktadan meseleye yaklaşması bütün dünya için faydalı olacak. Eğer böyle yapılabilirse başta endişe ettiğimiz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kongre baskınının Amerikan demokrasinin yanı sıra dünyadaki demokratikleşme dalgasına da zarar verme ihtimali azalır. Tam aksine Türkiye'de, dünyada daha güçlü bir demokrasi dalgasının önü açılabilir. Evet değerli dinleyiciler, Dünden Yarına Türkiye programında bu akşam biraz Amerika Birleşik Devletleri ile 15 Temmuz darbe teşebbüsünün yaşandığı dönemi mukayese edip bazı dikkatleri Türkiye'de konuşulan, Türkiye'de akla gelen bazı karşılaştırmaları size arz etmeye çalıştım. Dünden yarına Türkiye programı ekibi adına bendeniz Murat Yılmaz. Hepinize iyi günler diliyorum efendim.
Dünden yarına Türkiye.